Ayrım Altı, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 51. Kesin konuşmak gerekirse bir Corleone askeri olan Carmine Marino mankafa değildi, sadece cesur bir piyondu. Ama onun dışındaki her şey sahiden olmuştu. Luca Dello yapmacık bir huşu içinde başını salladı. Ama dur, kahkahalar devam ediyor. Adımımız jüriye bu komik hikayeyi anlatmak üzere mahkemeye gelmesinin tek nedeninin yakınlarda tümüyle farklı bazı hükümet ajanlarının kendisini kaçırması olduğunu açıklıyor. Onu hayatında hiç gitmediği ama kahve, fahişe ve pek çok karlı uyuşturucu ithal ettiği bir ülkeye göndermişler. O ülkenin pasaportunu da taşıyormuş ama şey sahteymiş. Her şey Ivy League eğitimli başsavcı başkanın kardeşi bu suç deasına karşı nasıl dava açacağını bilemeyecek kadar aptal olduğu için bu hale gelmiş. Bu arada suç dehamız ilkokul terk olduğu için imzasını X olarak atıyor. Yani genç şey bu kalbi temiz çocuk aptalca bir oyuna başvurmuş, adamımızı alıp ormana götürmüş ve orada bırakmış. Breh breh breh, ne büyük başarı.
Aptalca oyun mu?
O zaman şunu açıkla bana. Dostumuz başsavcı televizyona çıkıyor ve mirası hakkında böbürleniyor. Yok, mafyayı ilk getiren adamı bulana kadar tarihin derinliklerine dalacağını söylüyor. Ki sen, ben ve FBI direktörü öyle birinin var olmadığını biliyoruz. Sadece etnik karalama falan filan, öyle değil mi?
Aslında FBI direktörü kamuoyu önünde mafyanın varlığını asla dile getirmiş değildi. Tom Hagen'ın elinde direktörün tafta elbiseler içinde sadık asistanının yaptığı ağız seksinin sefasını sürerken çekilmiş fotoğrafları vardı. Ve bu konuda çok yararlı oldukları kanıtlanmıştı.
O zaman başsavcının bu gözle görünmez imparatorluğa karşı ilk büyük hareketi ne diye devam etti Luca Dello. Nereden başlıyor? Carlo Tremonti'den. Ama büyük bir duruşma açıp o ciğeri beş para etmez adamlarıyla birlikte herifi cinayetten ya da hiç olmasa vergi kaçakçılığından suçlamıyor. Sağlam bir işe kalkışmıyor. Sadece salakça bir sınır dışı etme gösterisi yapıyor. Niye? Niye oradan başlıyor? Çünkü elinde dava yok. Uygun zamanı gelmiş, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ve biliyor ki Tremonti elinde şu hapisten serbest çıkış kartı var ve bu kartı çekebilir ve çekecektir.
Sence Danny Shay onun o kartı çekmesini mi istiyor yani?
Sağduyu böyle gerektiriyor.
Hagen bezginlikle elini salladı. Danny Shay ve Hagen'ın bildiği kadarıyla Joe Luca Dello ile dostları da Tremonti'nin o kartın çekilemez olduğunu anlamasını istiyordu. Tremonti'nin doğru dahi olsa hikayesini mahkemeye götüremeyeceğini ve hiçbir iyi avukatın da bunu önermeyeceğini bilmesini arzu ediyordu. Danny Shay halkın kalbini ve zihnini kazanmaya çalışıyordu. Halka açık bir davada çocukluğundan beri bu ülkede yaşamış olan ama hayatında adım atmadığı bir ülkenin sahte pasaportu dışında geçerli bir pasaporta sahip olmayan bir adamı suçlamak kolay olurdu. Zaten başka bir büyük komplo yani kızıl tehdit karşısındayken halkı korkutmak da kolay olurdu. Bu büyük bir siyasi gösteriydi ve Shay kardeşler televizyona çok yakışan o İrlandalı popolarının kılına kadar siyasetçiydi.
Hagen sağduyu dedi, enayiler içindir. Bir daha söylesene dedi Luca Dello.
Sağduyu kitleleri uyutan asıl afyondur.
Luca Dello Hagen'ın sırtına vurdu. Senden hoşlanmaya başladım payzan. Kim söylemiş bunu?
Ne demek istiyorsun?
Birinden alıntı yaptın, alıntı gibi geldi bana.
Hagen alışkanlıkla Vito Corleone'den alıntı yaptığını söyleyecekken Vito'nun asla böyle bir şey söylememiş olduğunu fark etti. Yine de Hagen bunu kendisinin düşündüğünü söyleyebilir miydi? Pek uygun olmazdı.
Vito Corleone'den duymuştum dedi.
Onurlu bir yalan. Sonra bunu başka bir yalanla süsledi.
Büyük babamdan.
Üçüncü bölüm. Ne harika bir gün. Teresa Hagen dalga geçer gibi değildi. Daha ziyade bu fikre kendini inandırmaya çalışıyordu. Otelin asansöründe akşam yemeği için giyinmiş olarak ikisi baş başa aşağı iniyorlardı. Yağmur nedeniyle ve Gonca Payton ile Jimmy Shay arasında yaşanan perde arkası bir çekişme yüzünden Başkan ve Bayan Shay ziyaretlerini kısa kesmişler ve Washington'a doğru yola çıkmışlardı. Tom üzgünüm dedi. Kendi günü de çok güzel geçmiş sayılmazdı. Küçük bir iyi haberden gerisi işe yaramazdı. Üzülme dedi Teresa, ben ciddiyim. Vay vay vay deyip eğildi ve karısının zarif ensesine bir öpücük kondurdu. Kes şunu. Elimde değil. Teresa sırtı açık kırmızı bir elbise giymişti. Koyu parlak olmayan bir kırmızıydı ama yine de kırmızıydı. Poposunu harika gösteriyordu. İster iyi ister kötü gençliğindeki tombulluğunun çoğunu yitirmişti. İnsan gözlerini kısıp bakınca annesinin o kemikli yapısını görebiliyordu. Fakat Teresa'nın poposu hala soğan biçiminde şahane bir şeydi. Elim ayağım tutmuyor. Teresa kızardı. Kırklarındaki zeytin tenli bir kadının kızarmasından daha hoş ne olabilirdi? O kızarma bir an için Tom Hagen'ın gözünün önünde ilk tanıştığı zamanlardaki kitap düşkünü kızın herkesin içini okuyabilecek kadar zeki, gördüklerini bir silah olarak kullanmayacak kadar kibardı. Ve sonraki bütün aşamaların canlanmasına yol açtı. Şimdiki bu kadını ortaya çıkaran ve bir şekilde ister kader ister şans sonucu onu hala iltifatlara karşı garip bir şekilde hassas olarak buraya kendisinin yanına getiren olayları ve koşulları düşündü. Belki de bu o büyük hiçlik ya da her şey demek olan aşktı. Nasıl geçti dedi Tom günün. Son yarım saati odada hazırlanma telaşı içinde geçirmişler, eski çocuklu evlilikleri ayakta tutan o bildik sesleri çıkarıp iki kelimelik cümleler sarf etmişlerdi. Önce sen, bilmem, kahve, pardon, şunu kapasana. Uzun hikaye dedi Teresa, bir yandan da kocasının papyonunu gerginleştiriyor, smokininin klapalarını düzeltiyordu. Anlatsana dedi Tom. Başlangıç olarak dedi Teresa bir maymun çiftliği vardı. Dalga geçmiyorum. 5 kilometre genişliğinde. Asansör çınladı. Senin durak dedi Tom. Sahiden yapacak mıyız bunu? Tom sırıttı. Buraya gelmemizin asıl sebebi bu bebek.
Bebek mi?
Tom omuz silkti. Ne olmuş yani bebek? Yaygın bir sevgi sözü. Haydi git de girişini yap. Kadın birinci kata indi. Kapı kapandı. Tom son katı tek başına indi. Fontainebleau'nun lobisindeki geniş döner merdiven sırf bu amaçla yapılmıştı. Hanımlar asansörden önce inerdi. O gün daha önce yine aynı otelde kalan metresine bunu söylediğinde sinir bozucu ve tahrik edici bir yorumda bulunmuştu. Sonra kavalyeleri asansörle devam eder, lobide yerlerini alır ve hanımefendilerinin inmesini beklerlerdi. Teresa inmeye başlarken Tom lobideki kalabalığı hizaya sokan tellala bir bakış fırlattı ve kendisi tam bir dizinin üstüne çökerken adam usta bir hareketle bir düzine gülü eline verdi. Zamanlama mükemmel olmuştu. Tom buketi karısına sundu. O bu asil ve romantik hareketi yapmış ve hiç kimse, hatta buketi günlük gazeteyi alır gibi kayıtsız bir şekilde alan Teresa bile ne tebessüm etmiş ne de bir tepki vermişti.
Çocuklarının annesine bebek mi diyorsun dedi.
Bu anı mahvetme. Tom ayağa kalktı ve yemek salonunu gösterdi. Haydi gel de bana şu maymunları anlat olur mu?
Teresa çiçekleri okşayarak pardon dedi, düşünceli bir hareket, gerçekten çok güzeller.
Hangar büyüklüğündeki balo salonunda üzerinde hoş geldin başkan şey yazan ilan tahtası büyüklüğünde bir bez afiş asılmıştı. Hagen'lar ilk gelenler arasındaydı. Bu da Tom'u neredeyse etrafına bakınıp öbür erkeklerin çoğunu sıradan bir geceye katılırmış gibi günlük takım elbiseleriyle gelmiş olduklarını fark etmek kadar sinirlendirdi. Bir yere tam zamanında gitmekte Vito Corleone'den öğrendiği ve artık kanına işlemiş olan başka bir dersti. Kafasını salladı. Florida işte. Tom'la Teresa'nın yeri epeyce arkadaydı. Bu da hele Teresa'ya hayran hayran bakacak şeyler de olmayınca gayet iyiydi. Hagen'lar Tom'un kısa ve acıklı Nevada Kongre üyeliği esnasında politikaya yeterince doymuşlardı. Tam yerlerine oturacakken Tom çılgın bir dürtüye kapıldı ve karısının kulağına eğilip haydi gidelim diye fısıldadı. Kadının gözleri parlamıştı. Dürtüydü evet ama çılgın değildi demek ki. Doğru bir şey yapmıştı.
Nereye?
Burası hariç herhangi bir yere dedi, hoş bir yere, sadece sen ve ben. Yürümeye devam edip yan kapıdan çıktılar ve bir taksiye binip Joe Stone Crabs'e gittiler. Yolda en son ne zaman böyle bir şey yaptıklarını, kentte çocuklar olmadan, Tom'un öpeceği yüzükler olmadan, Teresa'nın ilgilenmesi gereken önemli bir ressam veya müze mütevelli heyet üyesi olmadan bir gece geçirdiklerini konuştular. Belki de New York'ta yaşamaya başladıklarından beri, yani 7 yıldır yapmamışlardı. Mekan çok kalabalıktı ama Tom birkaç kişiyi tanıyordu ve Teresa ile ikisini doğruca karanlık bir bölmeye götürdüler. Garson içki siparişlerini aldı ve güller için bir vazo buldu. "Evet," dedi Teresa, "günümün nasıl geçtiğini dinlemek istiyor musun?"
"Ben de tam onu sormak üzereydim," dedi Tom.
Teresa gözlerini devirdi ama sevgi dolu bir ifadeyle. Miami'de bir modern sanat müzesi kurmak isteyen birileriyle kahvaltı etmişti. Teresa öyle bir müzeyi Las Vegas'ta kurmuştu ve bu konudaki bilgilerinden faydalanmak hevesindeydiler. Pohpohlayarak belli ki. Sonra da Palm Beach'teki bir koleksiyoncuyu görmeye gitmişti. Kadın para içinde yüzen kaçık bir miras yediydi. Ve şu maymun çiftliğini kurabilmek için bir sürü harika eser satmıştı. Hayvanları iflas etmiş, hayvanat bahçelerinden kurtarmış ve her ne demekse yardımcı maymunlar olmak üzere eğitmişti. Ayrıca hükümet de ondan maymun satın alıyordu. Şu NASA'nın uzaya yolladıkları da dahildi bunlara.
Ya da gönderdiklerini iddia ettikleri, dedi Tom.
Kimin umurunda? Teresa gülerek şarap kadehini kocasınınkiyle tokuşturdu. Hikaye satıyor.
Kesinlikle, dedi Tom, ama karısının neyi kastettiğini pek anlamamıştı.
Sonra, öğleden sonra, şarabından epeyce içti, bir ev satın aldım.
Ne yaptın?
Öyle bakma bana, bir ev satın aldım. Çok iyi bir anlaşma yaptım. Fiyatı söyledi ve çalmak gibi bir şey olduğundan söz etti ama Tom'un başı dönüyordu. Bu kadarı çok fazlaydı.
Demek bir ev satın aldın. Bana söylemeye bile gerek görmeden.
Yüce Tanrım Teresa, senin ev aradığını bile bilmiyordum. Ne haltımıza lazım ki ev? Sana anlatacaktım. Aslında bir tür şaka gibiydi ama o ev... Ah Tom, görene kadar bekle. Buraya yakın tek katlı bir ev. İçine girince dışarıdan göründüğünden daha büyük. Okyanustan 6 blok ötede, arka bahçesi bir kanala bakıyor. Havuzu var, greyfurt ağaçları var, kiremit çatısı, kemerleri, selvi ağacından döşemeleri, hatta bir terası bile var. Şahane bir yer, klasik eski Florida evi. Çocuklar evden kopmaya başlayınca böyle bir tatil evi bizi bir arada tutabilir. Tam bir aile gibi toplanabileceğimiz bir yer. En büyük çocukları Frank, Yale'in hukuk fakültesinde 1. yılındaydı. Andrew ise Notre Dame'da ilahiyat master'ı yapıyordu.
Çocuklarımızın bir yere gittiği yok, sadece okuyorlar. Kızlar daha bebek.
Oğlanlar gitti bile Tom, kabullen şunu. Ve itiraf etmek zor geliyor ama 9 ve 4 yaş bebeklik sayılmaz. Çok çabuk geçecek. Bak Frank ne kadar hızlı büyüdü. Bunların hepsi doğruydu ama Tom'un söylemeye çalıştığı bu değildi.
Ben bir şey imzalamadan nasıl ev satın alabilirsin?
Aslında önemli olan bu da değildi.
Ben görmeden.
Benim kendi param var. Satıp parasıyla nakit ödeme yapabileceğim parçalar var.
Bu da değildi. Önemli olan Tom ve Teresa etrafa ne kadar nakit para saçarsa geride o kadar iz bırakmış oluyorlardı.
Sanat eseri satın almak için kullandığı hesap aslında deniz aşırı bir şirket hesabıydı. Bermuda'da. Ama bu ev kim bilebilirdi?
Sanat bir şey dedi. Ama ev?
Tabii ki o da başka bir şey diye kabullendi ama hepsi iş, öyle değil mi?
Zeki bir kadınla evli olmaktan memnundu ama bazı yönlerden insanı zorluyordu.
Florida'yı sevmiyorum, dedi Tom. Saçma, dedi Teresa, herkes Florida'yı sever.
1 milyon dolar verseler burada yaşamazdım.
Zamanla muhtemelen 1 milyon dolarımız olur, bu büyük bir yatırım.
Bizim başka yatırımlarımız var.
Ailemiz burada Tom.
Tom aniden anlamıştı. Sen ve Sandra ile ilgili değil mi, dedi.
Hızlısınız avukat.
Şöyle diyeyim, dedi Tom. Bu çok samimi kavramına yeni bir anlam katıyor.
Sonny'nin dul karısı Sandra Corleone Hollywood, Florida'da pek uzak sayılmayacak bir yerde yaşıyordu. 10 yıldır eski bir New York itfaiye şefiyle nişanlıydı. Adam kaza olarak göstermeyi başardı yangınlar karşılığında. Şimdi orada bir içki mağazası zincirinin başkanlığını yapmaktaydı. Sandra ile Teresa kardeş değillerdi ve bundan daha farklı olamazlardı. Ama Tom'un görmüş olduğu kardeşler kadar yakındılar birbirlerine. ''Siz ikiniz ne zamandır pişiriyorsunuz bu işi?'' Teresa muzaffer bir edayla yine kadeh tokuşturdu. ''Sadece bir bak tamam mı? Ön yargısız yaklaş.'' Tom kafasını salladı, yenilmişti. ''Şart değil. Bu işe de muhasebecileri koşturabilirdi. Karısı istiyorsa istiyor demekti. Bunun ailesi için ne kadar iyi olacağını da görüyordu. Güneşli küçük bir yer, gerçekten orada yaşamak zorunda kalmakla aynı şey değildi.'' ''İstiyorsun madem, o zaman al.'' ''Seni seviyorum Tom, sevsen iyi olur.'' Garson gelip şarap kadehlerini yeniden doldurdu. Tom getirmeye devam et dedi, sözlerinin sadece yarısı şakaydı. ''Ee?'' dedi karısı, ''senin günün nasıldı?'' Gözleri buluştu. O ışıkta sanki bu sefer sahiden cevap vermesini bekliyormuş gibiydi. Tom gözlerini kaçırmadı. Onca yıldan sonra sorulara verdiği onca kaçamak cevaptan sonra bile karısı sormaya devam ediyordu. Tom kadehini alıp koca bir yudum şarap içti. Aslında ne demesini istiyordu acaba? Of, çok yoğundu hayatım. Neredeyse bütün örgütü mahvedecek olan şu herif ortaya çıktı. Yalnız belki FBI ele geçirmiş onu. Adamın bildikleri hepimizi hapse sürükleyebilir. Eğer birkaç yıl önce Michael benden habersiz olarak uçağını sabote etmeye kalkışmasaydı, 1 milyon yıl geçse konuşmazdı aslında. Bay Geraci o kazadan kurtulmakla kalmadı. Sonunda her şeyi anladı. Üstelik benden bir de önce... ''Uzun lafın kısası, bir şekilde bu adamı bulup öldürmek zorundayız. Tamamen nefsi müdafaa anlamında.'' ''Sonra öğleden sonra sana dediğim gibi bazı rutin yasal işlerle uğraştım. Evrak çantası olan bir avukat 100 tane silahlı adamdan daha fazla şey çalabilir. Bu arada çanta için tekrar teşekkürler. Sonra Birleşik Devletler Başkanı'yla kısa bir görüşme yapmak istedim. Bunu senden gizlemek zorunda kaldığım için kusura bakma tatlım. Zaten işe yaramadı. Başkanın babası müşterimizdi ama öldü ve oğulları bize sırt çeviriyorlar ki bu çok komik. Biz olmasak Jimmy Shea seçimi kaybedecekti ve emeklilik planı devreye girene kadar Gonca Payton bazı dostlarımızdan maaş alacaktı. Yine söylüyorum, bu komik bir dünya, senin de aynı fikirde olduğunu biliyorum. Sanata o kadar yoğunlaşmanın bir nedeni de bu. Her neyse, Shea'in golf oyunu yağmur yüzünden ertelendi. Ama benimle görüşmek yerine Payton'la ikisi buraya iltica etmiş bir Kübalı'nın çalıştırdığı boksörün ünvan maçı için vınlayıp gittiler. Bu arada o eve yatıracağın paranın bir kısmını geri almak istersen öteki boksöre oyna. Sonra sümüklü yardımcılardan biri toplantının maçtan sonra limuzinde yapılacağını söyledi bana. Ben de özgürlük şampiyonunu Amerika'nın bağrına bastığı, daha iyi bir dünya hayal eden adamı görmeye salona gittim. Bu arada Payton şeyden nefret ediyor ve gülümsemesi bir cesedinkine benziyor. Her şey bir boks ringinde olup bitti. Boksör elinde cılız bir Amerikan bayrağıyla orada durdu. Her şey bitince bir gizli servis ajanı beni bir kenara çekti ve toplantının iptal edildiğini söyledi. Tom şarabını bitirdi ve uzanıp Teresa'nın öteki elini tutdu. Hafifçe masaya abanmıştı. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Sonra otele döndüm, aşağı yukarı Sandra ile senin arkamdan iş çevirip ev alışverişi yaptığınız sırada benim senin arkandan çevirdiğim iş ise daha beterdi, affedilmezdi. Dün gece de oradaydım. Hani uyuyamadığımı ve yürüyüş yapma ihtiyacında olduğumu söylediğim zaman. O bir yalandı. Çünkü uykusuzluk çeken ve kabuslar gören Mike'ın aksine gayet iyi uyuyorum. Sen de biliyorsun. Yine de soru sormadın ama değil mi? Yatağımızdan çıktım ve giyinip 3 kat aşağı indim. Beklenmekte olduğum odanın kapısını çaldım. Bir anlamı yok. Bu tam olarak doğru değil ama kesinlikle onu sevmiyorum. Senin için ya da ailemiz için bir tehdit değil. Kendime de açıklayamıyorum. Sadece senin de bildiğin gibi erkekler böyle şeyler yapar. Muhtemelen senin de haberin var ondan. Nasıl anlamamış olabilirsin ki? Yıllardır sürüyor, Vegas'ta yaşıyor. İş için her zaman gittiğim bir yerde.
Ve evet doğru tahmin ettin. Ona bebek demem hoşuna gidiyor.
Bu konuda ne hissetmem gerektiğini düşününce hemen hemen hiç düşünmüyorum. Korkunç olduğunu biliyorum. Aptal bir adam değilim. Hayatımın her aşamasında hissetmediğim bir şeyleri hissetmemem gerektiğini anladım.
Bir insan anlamadığı bir şeyi anlayabilir ama zorla nasıl bir şeyi hissedebilirsin? Bu konuda bir erkeğin ne yapması gerekir?
Eğer bütün bunlar açığa çıksa herhalde ailemiz dağılır, ben yıkılırım. Fakat sen bunları gerçekten bilmedikçe, bu konuyu aramızda asla konuşmadıkça, ben yakalanmadıkça dürüst olmam gerekir ki kendimi kötü hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Üzüldüğüm de bu zaten. Bir sürü erkeğin ve bir fahişinin öldürülmesi için kurulan planlara yardım ettim. Cesetlerin daha soğumadığı odalarda gayet sakin bir şekilde iş konuştum. Üç adamı bizzat ben öldürdüm Teresa. İlk seferindeki sadece 11 yaşında yetim bir çocuktum. Sokakta yaşıyordum. Onu hatırlamaktan hoşlanmıyorum. Olayın olumlu sonucunu düşünüyorum sadece. Ki o da Sonny'nin kendi ailesiyle yaşamam için beni evine götürmesiydi. Diğer ikisi geçen sene oldu. Seninle ve Andrew'la birlikte Notre Dame Syracuse maçını seyretmemizden hemen önce. Birinde şu anda da taktığım kemeri kullandım. Durup düşünsem garip gelecek ama hiç düşünmüyorum. Öteki adam, yani kafasından vurduğum Louis Russo'ydu. Chicago suç örgütünün başıydı ve hasta bir adamdı. Çeşitli nedenlerle onu düşünmekten de hoşlanmıyorum. O olmadan bu dünya daha iyi bir yer sana garanti verebilirim. İşte yine nefsi müdafaa. Üçünde de ya ölecektim ya öldürülecektim ve ben öldürdüm. Bunlar beni rahatsız etmiyor. Kimse herhangi bir şey için benden kuşkulanmıyor. Sen hariç. Senden emin değilim. Senin de bilmen gerektiği gibi canım, ben sadece Michael'ın avukatı ve gayri resmi kardeşi değilim. Aynı zamanda onun konsilyeresiyim ve son zamanlarda bir de Sotto Capo'su oldum. Ben Sicilyalı değilim, İtalyan bile değilim. Bütün bunları biliyorsun. Bilmen gerekir. Pearl Harbor'dan hemen sonra annenle baban pek çok İtalyan göçmen gibi tutuklandığında onları oradan öyle çabucak nasıl çıkardım sanıyorsun ha? Kuzenin dara düştüğünde hayatında Rhode Island'da adım atmamış bir lise jimnastik öğretmeninin nasıl olup da aniden oradaki otomot işine geçtiğini hiç merak etmedin mi? Kaç kez resim satın almak istedin ve sana verdiğim ve hiç soru sormadan aldığın o nakit para zarflarıyla bunu başardın. Sen zeki bir kadınsın Teresa. Eğer sana akladığım paranın miktarını tahmin et deseydim, ki bunu asla yapmayacağım, eminim ki kafadan hesaplayabilirdin. Bu arada sanat simsarlarının görmezden geldiğim vergi sahtekarlıklarından da söz etmiyorum. Sen biliyorsun, cevaplayamayacağım sorular sormayı sürdürüyorsun. Ama Teresa aşkım, sen biliyorsun. Yengeç dolu tabakların gelmesiyle bakışmaları kesildi. Dedi Teresa, her zamanki gibi biraz kırılmış görünüyordu, söyleyecek bir şey yok mu? Ah bilirsin işte, dedi Tom ellerini kaldırarak, pek bir şey yok sanırım, her zamanki gibi bir gündü. Karısı vay dedi, şu yemeklere bak, bu kadar şeyi hayatta yiyemem. Teresa onun uzun sessizliklerini daha önce de sayısız kereler geçiştirmişti. Hem de çoğu zaman mum ışığının ve ekşi beyaz şarabın yardımı da olmadan. Sandra'yı ara dedi Tom. Bahse girerim, o yardım eder. Aradım bile. Teresa hınzırca olduğunu umduğu bir şekilde sırıttı. Bayanlar tuvaletine gittiğim zaman Stan'le ikisi yoldalar. Tom Teresa'nın iyi bir kalbi var diye düşündü. O anda da muhtemelen epeyce kırıktı o kalp. 6. ayrımın sonu. Sayfa 61.